Dördüncü kaset, birinci yük. Osmanlı Devleti bu manda yönetiminin kurulabilmesi için Amerikan Kongresi'ne başvurarak ülkede özgürlüklere saygı gösterileceğini, adaletin sağlanacağını, eğitime önem verileceğini açıklayacak, seçilecek bir temsilciler heyeti bir zırhlıyla Amerika'ya giderek kongreye bağlılığımızı bildirecek ve Osmanlı ülkesinde bu manda rejimini kurmaları için Amerika'ya yalvaracaktı. Onlar da bu yardım istemini lütfen kabul ederken Türkiye'ye heyetler gönderip bu yeni düzeni örgütleyeceklerdi. Bu konuda İstanbul'daki Amerikan temsilcileriyle görüşmeler de yapılıyordu. İstanbul'da bu işin öncülüğünü yapanların başında Halide Edip Hanım, Kara Vasıf, Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet Paşa ve Cami Baykurt gibi isimler yer alıyordu. Parti liderleri de İstanbul'da bir araya gelerek bu konuda girişim yapmaya karar vermişlerdi. Mustafa Kemal Paşa'dan yana olarak bilinen ve sonradan Hariciye Nazırlığı'na getirilen eski Beyrut valisi Bekir Sami Bey de manda rejimini savunuyordu. O da Amerikan temsilcisiyle görüşmüş ve Temmuz sonlarında Kemal Paşa'ya bir öneri telgrafı göndermişti. Ondan iki hafta sonra da İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne Halide Edip Hanım'ın uzun bir mektubu ulaştı. Halide Hanım bu mektubunda Amerikan mandasını ehvenişer, parantez içinde kötülerin en iyisi olarak gördüğünü belirttikten sonra manda rejimini savunarak şöyle diyordu. Hırsızlık, macera ve şöhret peşinde koşanların hırsını tatmin eden hükümet anlayışı yerine milletin refahını ve gelişmesini sağlayan bir uygulamaya ihtiyacımız var. Gerekli paraya, uzman güce sahip değiliz. Tarafsızlık, bilgisizlik içindeyiz ve çok konuşmaktan başka iş yapamıyoruz. Amerika, Filipinler gibi vahşi bir ülkeyi bugün kendi kendini yöneten modern bir makine haline getirmiştir. 15-20 yıl zahmet çektikten sonra biz de öyle olabiliriz. İstilacı Avrupa'nın melun politikasına karşı Amerika'yı kazanarak Doğu sorununu ve Türk sorununu gelecek için çözmüş oluruz. Sergüzeşt, parantez içinde macera ve cidal, parantez içinde savaş, devri artık geçmiştir. Türkiye'nin hayırlı evlatlarından yarının kurucuları olmalarını istiyoruz. Rauf Bey kardeşimizle sizin birlikte temelleri çöken zavallı memleketimiz için uzakları görerek düşünüp çalışmanızı bekliyoruz. Sivas Kongresi toplanıncaya kadar buradaki Amerikan komisyonunu alıkoymaya çalışıyoruz. Yani aklınızı başınıza alın, maceraya atılmayın, Sivas Kongresi'nde mandacılığı kabul edin, memleketi kurtaralım demek istiyordu Halide Edip. Kemal Paşa bu yazıları okuyunca deliye döndü ve arkadaşlarına heyecanlı bir sesle şöyle dedi. İstanbul bir Amerikan mandasıdır tutturmuş gidiyor. Bu olmayacaktır. Türkiye bağımsızlığının bütününe sahip olacaktır. Bunu istemekte devam edeceğiz. Bizi bir manda oyununa düşürmek istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Öyle bir manda verilecekmiş ki egemenlik haklarımıza, dışarıda temsil hakkımıza, kültür bağımsızlığımıza, vatanın bütünlüğüne dokunulmayacakmış. Böylesine Amerikalılar değil çocuklar bile güler. Amerikalılar kendilerine hiçbir çıkar sağlamayan büyük bir mandayı niçin kabul etsinler? Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık? Bu ne hayal ve ne gaflettir? Hayır paşalar, hayır. Hayır beyefendiler, hayır. Hayır hanımefendiler, hayır, manda yok. Ya istiklal ya ölüm var. Mazhar Müfit bunları not et. Bir gün anılarımı yayınlarsın. Bu İstanbul paşaları ve beyefendi hazretlerinin ne kadar umutsuzluk içinde olduklarını ve ne düşüncelere saplanıp kaldıklarını millet okusun, anlasın. Amerikan mandası diye çırpınanlar, düşman işgali altındaki bu millete ve bize inanmayarak ve bizim hayal ve macera peşinde koştuğumuzu sananlardır. Bunlar umutsuzluk ve bozgunculuk içinde gerçeklerden uzak olarak yaşayan, ne yapacaklarını ve ne yapıldığını bilmeyen insanlardır. Tek ve değişmez parola şudur. Tek tepe, tek kurşun kalıncaya kadar savaş. Ya istiklal, ya ölüm. Heyeti temsiliyenin kararı kesindi. Manda yanlılarına Sivas Kongresi'nde asla göz açtırmayacaklardı. Ertesi gün 3 otomobile dağıldılar. Erzurum halkı büyük coşkuyla Allah muvaffak etsin, hayırlı olsun sesleriyle Kemal Paşa ve arkadaşlarını kentin dışına kadar uğurladılar. Yolda kimisi düşünüyor, kimisi de bir şarkı ya da türkü tutturmuş gidiyordu. Mazhar Müfit de, "O ya Rabbi vefadan selam yok mu?" şarkısını söylüyordu. derin düşüncelere dalmış duygusallık içinde çevresinden uzaklaşmış gibiydi. Bu şarkı Mustafa Kemal'in de sevdiği bir şarkıydı. Öndeki otomobilden daha yüksek sesle diye bağırdı. Bunun üzerine Mazhar Müfit Bey, "Ey gaziler yol göründü" şarkısına başladı ve arkadakiler de koro halinde bu şarkıya eşlik ettiler. Arabalar bu şarkı ve türkülerle sanki düğüne gidiyormuş gibi bozuk yollardan ilerliyordu. Öyle olmuştu. Paşa, "Hiçbir yerde mola vermeyelim" diye emir verdi. "Acelemiz var. Zaten peynir, ekmek ve zeytin yiyecek değil miyiz? Arabalarda yeriz." O geceyi Erzincan'da geçirdiler. Ertesi sabah yeniden yola koyuldular. Tam Erzincan boğazına yaklaştıkları sırada bir de baktılar ki jandarmalar yolu kesmiş. Müfrezenin başında bulunan bir jandarma subayı, "Paşam" dedi, "Dersimli çeteler boğazı kapatmışlar. Boğazı geçemezsiniz. Merkezden yardım istedim. Yardım gelir gelmez eşkıyanın üzerine hücum edip boğazı açacağım." "Ne kadar yardım istediniz?" "Bir tabur." "Sizce bu tabur ne zaman buraya gelir?" "Yarın." Kemal Paşa bu yanıtı aldıktan sonra, "Arkadaşlar" dedi, "bizim işimiz acele. Zamanında Sivas'a gidemezsek siyasal bir panik olur. Ne olursa olsun tehlikeyi göze alarak yolumuza devam edeceğiz. Otomobillerin birinde hafif mitralyözlerimiz var. Birkaç arkadaş silah başına geçerek önden giderler. Eşkıya ateş açarsa biz buna aldırmadan hızla ilerleriz. Eğer yol kapatılmışsa hemen otomobillerden atlayarak karşı atışa geçeriz. Çarpışma sonunda ya yolu açmayı başarırız ya da ölürüz. Size şunu öneririm. Yaralanan ve ölenlerle ilgilenmeyin. Tek kişi bile kalsak hedef Sivas'a ulaşmak olacaktır. Kabul ediyor musunuz?" "Elbette paşam." Hepsi heyecan içindeydiler. Belki de bu bir oyundu. Belki de damat Ferit'in adamları heyeti temsiliyenin Sivas'a girmesini önlemeye çalışıyorlardı. Yeniden arabalara binildi. Makineli tüfekler ateşi hazır duruma getirildi ve paşa, "Arkadaşlar ileri!" diye haykırdı. Arabalar boğaza girerken heyecan doruğa ulaşmıştı. Gözler sarp tepeleri dikilmiş, hızla ilerliyorlardı. Bir silah sesi duyulur duyulmaz üç makineli tüfek birden atışa geçecekti. Arabaların içinde korunma olanağı da yoktu. Açık arabaların çürük körükleri ne işe yarardı ki? Yine de içlerinde ne bir korku vardı ne de bir pişmanlık. Ölüm tehlikesini akıllarından geçirmiyorlardı. Arabalar son hızla boğazı geçti. Tek silah patlamadı. Boğazdan birkaç kilometre uzaklaştıktan sonra Mustafa Kemal, "Arkadaşlar" dedi, "hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ölümü göze alarak benden ayrılmadınız. Hepinizi kutlarım." 2 Eylül akşamı Sivas'taydılar. Her yerde olduğu gibi orada da candan gösterilerle karşılandılar. İstanbul'dan ve çeşitli illerden gelen tüm delegeler de oradaydı. Kongre 2 gün sonra Mustafa Kemal'in heyecanlı bir konuşmasıyla açıldı. İstanbul'dan gelenler derhal Amerikan mandası konusunu gündeme getirdiler. Manda yanlılarının sözcülüğünü Kara Vasıf ile İsmail Hami, parantez içinde danişment, yapıyordu. Her ikisi de manda kabul edilmezse ülkenin iflas edeceğini öne sürerek, "Mandayı ilki olarak kabul edelim, koşullarını sonra görüşürüz," diyorlardı. Refet Paşa da bu konuda zaman zaman söz alarak mandayı savundu. Kara Vasıf, Amerika'ya gizlice bir heyet gönderilmesi için Amerika'dan bir torpido istenmesini önerdi. Mustafa Kemal bütün bu mandacıların karşısında bir kale gibi direniyor ve manda rejiminin iç ve dış bağımsızlığımızı yitirmek olacağını haykırıyordu. Mandacılar sonunda tam bir yenilgiye uğradılar. Bu yenilgi gerçekte Padişah Vahdettin'le damat Ferit Paşa'nın yenilgisiydi. Ne Mustafa Kemal'i tutuklatıp İstanbul'a getirtebilmişlerdi ne de kongreyi dağıtabilmişlerdi. Kongre, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin oluşturulmasına ve bir heyeti temsiliyenin seçilmesine karar verdi. Seçilen kurulun başkanlığına da Kemal Paşa getirildi ve kongre 12 Eylül'de sona erdi. Sivas Kongresi'nden sonra ilk hedef Ankara'ydı. Ama hiç kimsenin cebinde metelik yoktu. Mustafa Kemal, Mazhar Müfit'e, "Günler yaklaştı, Ankara'ya nasıl gideceğiz?" diye sordu. Mazhar Müfit, "Nereden bileyim?" diye yanıt verdi. "Bulduğum çareleri kabul etmiyorsunuz. Bankalardan, rejiden borç alalım diyorum, istemiyorsunuz. Ben başka çare bulamadım, varsa siz söyleyin." "Bankalardan para isteyemeyiz. Düşmanlarımıza yeni bir propaganda olanağı vermiş oluruz. Bankaları soyuyorlar diye söylemedikleri kalmaz. Başka çare düşünelim." Pekala, ben kendi adıma bir bankadan borç alamaz mıyım? Sivas Osmanlı Bankası Müdürü Monsieur Oscar Schmidt eski arkadaşımdır. Bir zamanlar Edirne'de Şimendifer İdaresi'nde doktor olarak çalışıyordu. Oğlu da dostumdu. Monsieur Schmidt şimdi burada. Birkaç kez görüştük. Hatta geçenlerde beni evine yemeğe çağırdı. Trakya'da doğdum büyüdüm. Türklerin büyük bir millet olduğuna inanıyorum. Bu savaşı da kazanacaksınız. Elimden gelse size yardım etmek için görevimi bırakırım dedi. Ben ondan kendi adıma borç isteyemez miyim? Peki ama ne diye imza atacaksın? Bitlis eski valisi Mazhar Müfit diye imza atacağım. Böyle olabilir ama Kuvayi Milliye ya da Heyeti Temsiliye üyesi falan deme. Bu parayı sen alırsın, hepimizi harcarsın. Sonra bunu sana hep birlikte öderiz. Elbette birbirimize iyane verecek durumda değiliz. Para sorunu böyle çözülmüş oluyordu. Ama Ankara'ya nasıl gidilecekti? Ellerinde 3 otomobil vardı. Yolcular da şunlardı: Mustafa Kemal, Rauf Bey, Doktor Refik Bey, Mazhar Müfit Bey, Hüsrev Bey, Hakkı Behiç Bey, Şeyh Fevzi Efendi, Alfred Rüstem Bey, Cevat Abbas Bey, Muzaffer Kılıç ve de 3 şoför. Bu 13 kişi bu 3 arabaya dağılacaktı. İyi de benzin alacak paraları yoktu. Yedek lastik ve su almak da gerekiyordu. Mustafa Kemal fena halde sıkılıyordu. Yahu dedi, bunca önemli sorunla uğraştık. Savaşlar, isyanlar, hiç bu kadar sıkılmamıştım. Bu kışta kıyamette köhne, körükleri parça parça arabalara razı olduk ama benzin bulamıyoruz, lastik bulamıyoruz. Mazhar Müfit, Sivas'taki Amerikan okulunun müdüresinden benzin ve lastik istenmesini önerdi. Bu görev de kendisine verildi. Mazhar Müfit Bey okula gidip müdüreyi gördü, durumu anlattı. Müdüre çok duygulandı. Biz benzin ve lastik satıcısı değiliz dedi, elimizde olanı veririz. İki çift iç lastik, iki çift dış lastik, 6 teneke benzin verdi. Mazhar Müfit, borcumuz ne kadar diye sorunca müdüre deliye döndü. Ne borcu dedi, biz benzin mezin satmayız. Mazhar Müfit çok mutlu oldu. Hemen gidip durumu Mustafa Kemal'e anlattı. Paşa, aman Mazhar Müfit Bey, yarın ücretsiz benzin aldık diye başımıza bir iş açılır. Müdüre bize ücret istemediğine dair bir tezkere versin diye tutturdu. Elimizde bir belge bulunsun. Neyse, bu sorun çözüldü. Sıra geldi bankadan parayı almaya. Mazhar Müfit bankaya gitti ama müdür yok, adam hastaymış. Bir gün, iki gün, üç gün müdür yerinde değil. Sonunda Mazhar Müfit müdürün evine gitti. Adam tamam dedi, yarın sabah bankadayım. Ama ya müdür gelmezse, o sabah da yola çıkılması gerekiyor. Ceplerindeki bütün paraları bir araya getirdiler. Bunlarla 20 yumurta, bir okka ekmek aldılar. Hiç değilse yolda açlıktan ölmeyiz dediler. O sabah Mazhar Müfit bankaya gittiğinde yanında arkadaşı Yüzbaşı Bedri vardı. Tüccardan Bedri Bey adıyla ona kefil oldu ve 1.000 lira krediyi aldılar. Artık Ankara yolu görünmüştü. Kar yağıyordu ve otomobillerin üstü açıktı. Yolda Mustafa Kemal Mazhar Müfit'e sordu. Aldığın para bizi Ankara'ya kadar götürür mü? İsraf etmezsek yeter. Yolda şuna 10 lira, buna 5 lira bahşiş ver demezseniz yeter. Güzel ama yatacağımız yerlerde hizmet edenlere bahşiş vermeyecek miyiz? Vereceğiz ama miktarını siz bana bırakın. 2 lira verilecek yerde 10 lira vermeyelim. Bu Ankara yolculuğu bir serüvendi. İlk durakta Mazhar Müfit'in bindiği otomobilin lastiği patladı. Tamir ettiler. Bu kez de öteki lastik patladı. Artık yedek lastik yoktu. Dış lastiğin içini paçavralarla doldurdular. Yol karlarla kaplıydı. Araba bir kar yığınına saplanıp stop etti. Didindiler, uğraştılar, nafile. Araba kardan kurtulamıyordu. Geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Bir yandan soğuk, bir yandan kar. Oralara kurt da inebilirdi. Donmamak için de dolaşmak zorundaydılar. Aldılar ellerine tüfekleri, başladılar otomobilin çevresinde dört dönmeye. Öteki otomobiller Kayseri'ye varmıştı bile. Her biri kendilerini konuk edecekleri kişilerin evlerine yerleşmişti. Ne var ki Mustafa Kemal Mazhar Müfit'i merak etmiş, o gelmeden ben sofraya oturmam demişti. Bunun üzerine kentte güç bela bir kamyon bulundu ve yolda kalanları aramaya gönderildi. Mazhar Müfit ve arkadaşları karda ellerinde silahlar nöbet beklerken kamyon kendilerini buldu ve böylece Kayseri'ye ulaştılar. Geceyi hepsi yer yataklarında geçirdiler. Sabahleyin kahvaltı masasında buluştular. Onlara görkemli bir sofra hazırlanmıştı. Tereyağı, kaymak, süt, bal. Ama paşa ev sahibine, ''Azizim'' dedi, Biz her sabah sütten, kaymaktan, baldan bıktık. Sizin meşhur pastırmanız vardır. Üzerine birkaç taze yumurta kırılsa da kuvvetli bir kahvaltı etsek nasıl olur? Bugün gideceğimiz başka yerler var. Öğle yemeğini biraz geç yiyeceğiz de. Paşa sütten, kaymaktan, baldan filan bıktık deyince bütün arkadaşları kahkahaları koyverdiler. Mazhar Müfit, adi bir çayla bir dilim ekmekten ne haber paşam? Dedi. Öğle yemeği için Kayserililer onlara yolluk olarak börekler, sucuklar, pastırmalar, piliçler vermişlerdi. Yolda durup onları yediler. Sonra Hacı Bektaş kariyesine, parantez içinde nahiyesine, vardılar. Orada Aleviler kendilerini karşıladı. Çelebi Cemalettin Efendi ve Hacı Bektaş Dede postu vekili Salih Baba da oradaydılar. Çelebi Cemalettin Efendi orta boylu, tıknazca ve kara sakallı bir adamdı. Başında yeşil bir sarık, sırtında bir cübbe vardı. Paşa'ya büyük saygı gösterdi. Kasabanın Alevi Bektaşi halkı da oraya toplanmıştı. Çelebi Efendi akşamüstü hava kararınca konuklarını evinde kabul etti. İlk karşılaşmada havadan sudan konuşuldu. Sonra ortaya bir masa getirdi, rakılar geldi. Çelebi Efendi rahatsız olduğu için son günlerde rakı içmediğini ama o akşam paşanın onuruna içki içebileceğini söyledi. Paşa, siz perhizinizi bozmayın, biz de içmeyiz, dedi. Çelebi Efendi, ne demek paşam, dedi. Burada hiç içmemek olur mu? Bu adeta bizi tahkir sayılır. Bunun üzerine kadehler dolduruldu. Çelebi Efendi kendi eliyle kadehi paşaya sundu. Konuşmaların konusu Alevilerin Kuvayi Milliye'yi desteklemeleriydi. Çelebi paşaya bu konuda söz verdi ve bütün adamlarına da Kuvayi Milliye'ye yardım etmeleri için emir vereceğini söyledi. Çelebi Efendi paşayı dinledikçe coşuyor ve kendisine inandığını her sözüyle belirtiyordu. Hatta Cumhuriyet'e bile taraftar olacağını açıklayacak davranışlarda bulunuyordu. Paşa ise bu konuyu şimdiden orada açmanın yersiz ve zamansız olacağı kanısındaydı. Bu nedenle düşüncelerini belirtmekten çekindi. Olumlu ya da olumsuz hiçbir söz söylememeyi yeğledi. Ertesi gün Hacı Bektaş'ın türbesi ziyaret edildi. Sonra dergahın her köşesi gezildi. Onun ardından da Salih Baba konuklarını meydan evi denilen yere götürdü. Öğle yemeği orada yenecekti. Yerde küçük ve alçak bir masanın üzerine yerleştirilen büyük bir sininin çevresinde yere oturuldu. Herkesin dizlerinin üzerine uzun bir havlu serildi. Müritler hizmet ediyorlar ve herkes birbirine can diyordu. Genelde bu tür yemeklerde yalnız kaşık kullanılırdı. Oysa Alevi sofrasına çatal ve bıçak konmuştu. Yemekte çeşitli konulardan söz edildi. Salih Baba'nın da özgün düşünceli, açık kafalı ve ilerici bir kişi olduğu anlaşılıyordu. Hepsi Kuvayi Milliye'den yanaydı. Yemekten sonra aşhaneye gidildi. Aş dedenin odasına girildi. Baba bir pösteki üzerine oturmuş çubuğunu çekiyordu. Ocakta çok eskilerden kalma büyük bir kazan vardı. Konuklardan Alfred Rüstem Bey, "Baba efendi, bu kazan hangi tarihten kalmadır?" diye soracak oldu. Baba, "Pirimiz zamanından kalmadır," diye yanıt verdi. "Evet anlıyorum ama tarihini bilir misiniz? Bu zamana kadar hep kullanılmış mıdır?" "Biz bu kazanın pirimizden kaldığını biliriz. Biz bugünü düşünürüz. Yarına Allah kerim deriz. Geçmiş zamana hu deyip geçeriz." Mazhar Müfit Rüstem Bey'in kulağına eğilerek, "Canım Rüstem Bey," dedi. "Bırakın şimdi bunları. Biz buraya felsefe yapmaya gelmedik. İşte bir koca kazan. Aş dede de onu bekliyor. Ne yapacaksınız kazanın tarihini?" Alfred Rüstem Bey de Mazhar Müfit'in kulağına eğilerek, "Monşer," dedi, "babanın felsefesi çok tuhaf değil mi? Nereye varılır bu felsefeyle?" Meydan evinden sonra Kırklar Meydanı dolaşıldı. Sonra Balım Sultan ziyaret edildi. Mustafa Kemal çok duygulanmıştı. Mazhar Müfit'e büyük babalara 50'şer lira verilmesini söyledi. Paralar dağıtıldı. Hepsinin çok sevindiği görülüyor ama onurlu davranıyorlardı. Aş dede ise "eyvallah," dedi. "Ama ben bu parayı şahsım için değil dergah için alıyorum." Bu ziyafetlerden sonra heyeti temsiliye üyeleri yine otomobillere binerek Kırşehir'e gittiler. Orada da halk büyük gösterilerle kendilerini karşıladı, kurbanlar kesildi. Ertesi gün yine yola koyuldular. Arabalar yine ya kara saplanıyordu ya da bataklığa. Tam arabalardan biri kurtuldu derken biraz sonra öteki saplanıyordu. Akşam olurken Mazhar Müfit ile Rauf Bey'in bulunduğu araba karda kaldı. Arabanın üstü açıktı. Mazhar Müfit ile Rauf Bey ellerini silahlarını alıp karanlıkta yola çıktılar. Uzun bir süre kar altında yürüdükten sonra bir köpek sesi duydular, o yöne gittiler. Sonra bir ışık gördüler. Yaklaştılar. Bir de baktılar ki bir kulübe ve içeride odun kesmek için Ankara'dan gelen askerler. Onlara hemen çay yaptılar. Ocağa odun attılar. Kulübe ısındı. Konuklar da kendilerine geldiler. O geceyi Beynam köyümde geçirmeleri gerekiyordu. Meğer köy yakınlardaymış. Bir kılavuz onlara yolu gösterdi. Köye vardılar. Doğru muhtarın evine gittiler. İçeriden ışık geliyordu. Muhtar kapıda yeni gelenleri karşıladı. Paşa muhtarın odasında yere serilmiş bir şiltenin üzerinde uyuyordu. Sedirlerde de Refik Bey ile Rüstem Bey yatıyordu. Mazhar Müfit ile Rauf Bey de geceyi orada geçirdiler. Ertesi sabah artık ilk hedef Ankara'ydı. Heyeti temsiliye üyeleri yolun sonuna gelmiş oluyorlardı. Ankara halkı Dikmen tepelerinde davul ve zurnalarla onları karşıladı. Kağnı ve atlarla binlerce kişi oralara gelmiş konuklarını bekliyordu. Paşanın gelişini halka tellallar duyurmuştu. 700 yaya ve 3000 atlıdan oluşan Seymen alayı Dikmen sırtlarına yayılmıştı. Onları dervişler izliyordu. Bu dervişler Alevi, Nakşi, Rifai, Bayzani ve Mevlevilerden oluşuyordu. Dervişlerin ardından da okullular geliyordu. Bir yandan da hafızlar ezan ve salat okuyorlardı. Yolda kurbanlar kesildi. Paşa arabasından inerek herkesin elini sıktı. Orada da zeybek giysisi giymiş 700'e yakın genç kendisini karşıladı. 7. Kol Ordu Kumandanı Ali Fuat Paşa ile Vali Vekili Yahya Galip Bey de paşayı karşılamak için gölbaşına gelmişlerdi. Yahya Galip Bey, Ankaralıların çok sevdiği bir kişiydi. Ankara Valisi Muhittin Paşa, körü körüne İstanbul hükümetine bağlı olduğu için Keskinliler onu yakalayıp Sivas'a göndermiş ve o zaman defterdar olan Yahya Galip Bey'i de onun yerine seçmişti. Halkın valiyi doğrudan seçmesi o zamana kadar görülmüş bir olay değildi. Eski Ankara müftüsü Rıfat Hoca da yoldan kendisini karşılayanlar arasındaydı. Sonradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilen Rıfat Hoca o gün Kemal Paşa'ya 6000 lira verdi. Bu para Ankara tüccarlarından toplanmıştı. Mustafa Kemal'in Ankara'ya vardığı gün heyeti temsiliyenin kasasında topu topu 1200 lira kalmıştı. Yaşa Gazi Paşa sesleri arasında heyeti temsiliye topluluğu hükümet meydanına geldi. Yahya Galip Bey orada bir konuşma yaparak gelenleri selamladı. Sonra da devlet görevlilerinden bir kişi paşayı öven bir konuşma yaptı ve uzattıkça uzattı. Yahya Galip bunun üzerine konuşmacıya, "Bey birader," dedi, "kısa kes, donduk, titriyoruz." Konuşmacı sözlerini kısa kesmek zorunda kaldı. Ondan sonra heyeti temsiliye topluluğu peşlerinde yüzlerce atlı ve yayayla kentin dışındaki ziraat mektebine doğru yola çıktı. Heyet oraya yerleşti ve orası aylar boyu Gazi'nin karargahı oldu. Bu candan ve coşkulu karşılama törenleri paşayı çok duygulandırdı. Paşa ziraat mektebine gelir gelmez bütün Kuvayi Milliye örgütüne duyurulmak üzere Mazhar Müfit'e şu yazıyı verdi. Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyeti temsiliyeyi halk bütün yol boyunca ve Ankara'da büyük gösterilerle karşıladı. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve irade ülkemizin yarını için çok umut vericidir. Heyeti temsiliyenin merkezi şimdilik Ankara'dır. Bu Ankara'nın yarın başkent olacağının ilk işaretiydi. 11. Fikriye ile Kemal Paşa'nın gizli nikahı. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılalı tam 1,5 yıl olmuştu. Fikriye bu 1,5 yılı hiç bitmeyen bir umutla sevgili paşasının kendisini Ankara'ya çağırmasını bekleyerek geçirmişti. Zaman zaman İstanbul gazetelerinde onunla ilgili çıkan haberleri okuyunca sonsuz heyecana kapılıyordu. İstanbul kaynıyordu. İşgal kuvvetleri Türklere her türlü saygısızlığı gösteriyor ve her fırsatta ağır hakaretler ediyordu. Fikriye daha fazla bekleyecek durumda değildi. Çok mutsuzdu. Kız kardeşi Jülide'nin 3-5 ay önce verem olduğu anlaşılmış, ağabeyi Enver de onu Heybeliada sanatoryumuna yatırmıştı. Jülide daha 20 yaşında bile yoktu. Günden güne sararıp soluyordu. Doktorlar genç kızın kurtuluş umudu olmadığını söylediler. Bahar aylarında Jülide acılar içinde yaşama veda etti. Merkez Efendi mezarlığına annesinin yanına defnedildi. Ağabeyi Enver de milli mücadeleye katılmak için bir süre önce Adapazarı yoluyla Yarhisar'a gitmişti. Oradaki birliğin kumandanı Ankara'ya telgraf çekerek ne yapılması gerektiğini Kemal Paşa'ya sormuştu. Ankara'dan gelen telgrafta Enver Bey'in Bozüyük'e giderek Çolak İbrahim'e katılması ve bir yandan da ordunun ihtiyacı olan keresteleri oradan sağlaması isteniyordu. Enver'in Anadolu'ya kaçmasından sonra Fikriye Sultanahmet'teki evde tek başına kaldı. Macit Beyler Fikriye'yi yanlarına aldılar. Fikriye böylece Sultanahmet'teki 24 odalı konağa taşınmış oldu. Macit Bey'in eşi Nimet Hanım ve kızları Handan ona arkadaşlık ediyordu. Fikriye zaman zaman da Zübeyde Hanım'a giderek paşasından haber alıyordu. Aklı fikri ondaydı. Anadolu'daki savaş haberlerini kuşkuyla izliyor ve bir an önce Ankara'ya gidebilmenin heyecanıyla kavruluyordu. Fikriye'nin bu durumunu bilen Macit Bey bir gün onu karşısına alarak "Bak kızım," dedi. "Çok tehlikeli bir işe girişiyorsun. Anadolu'ya kaçmak kolay değil. Bunu tek başına nasıl başaracaksın?" Fikriye, "Bana güvenin," dedi. "Çünkü ben de kendime çok güveniyorum. Bu işi başarmak zorundayım. Ben artık çocuk değilim, 23 yaşına girdim. Ne yapmak istediğimi çok iyi biliyorum. Ben Mustafa Kemal'siz yaşayamam. O da beni seviyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Zaten geçen yıl buradan ayrılırken bana durum düzelsin, seni yanıma aldırırım demişti. Şimdi bana haber iletmesine imkan yok. Ama oraya gidersem çok sevineceğini biliyorum. Ona ben bakacağım. Fuat abimin durumdan haberi var. Bilirsiniz Fuat abi Kemal Paşa'nın Selanik'ten çok yakın arkadaşıydı. Ondan yardım istedim. O da bu konuyu paşa ile konuşmuş. Bir de Evrenozade Mithat Bey var Ankara'da. Paşa'nın gençlik arkadaşıdır. Ona da durumumu ilettim. İlgileneceğini söylemiş. Bir an önce Ankara'ya gitmem gerekiyor. Size de fazla yük olmak istemem. Neden yük olacakmışsın kızım? Sen de benim bir evladım sayılırsın. Burası senin kendi evin. Nimet ve Handan da seni ne kadar çok seviyorlar bilirsin. Biliyorum ama yine de benim mutluluğumu istiyorsanız benim Ankara'ya gitmem için yardımcı olun. Macit Bey bu durumda Fikriye'ye söz geçiremeyeceğini anladı. Fikriye'nin gözü hiçbir şeyi görmüyor ve paşasından başka bir şey düşünemiyordu. Macit Bey Fikriye'nin bu mutsuzluğunu Ankara'ya iletti. Kısa bir süre sonra Evrenozade Mithat Bey'den dolaylı olarak bir haber geldi. Mithat Bey Mustafa Kemal'in Fikriye'nin Ankara'ya gelmesinden mutluluk duyacağını söylemişti. Ama Ankara'ya hangi yolla nasıl ulaşacaktı? Ayrıca Zübeyde Hanım hiç hoşlanmayacaktı bu gidişten. Ama Fikriye bu kaçış tasarısından ne yengesine söz etti ne de Makbule ablasına. Macit Bey Fikriye'yi Ankara'ya göndermekten başka çıkar yol olmadığını anlayınca Galata rıhtımına giderek Ereğli'ye işleyen bir vapur buldu. Gemi Karadeniz'e yük taşıyor ama yolcu da alıyordu. İstanbul Ereğli arası İstanbul Mudanya kadardı. Macit Bey Fikriye'nin biletini aldı. Sonra da eve gelip müjdeyi verdi. Nimet Hanım'la 16 yaşındaki kızı Handan bu işe çok üzüldüler. Kaç zamandır Fikriye ile birlikte yaşıyorlardı. Onun evden ayrılmasını hiç istemiyorlardı. Ankara serüveninin tutup tutmayacağı da hiç belli değildi. Ankara'dan gelen haberler çok dolaylıydı. Acaba Paşa gerçekten Fikriye'nin gelmesini istiyor muydu? Yoksa bunu Fuat abi ile Mithat Bey biraz abartarak mı İstanbul'a duyurmuşlardı? Belki de Mustafa Kemal'e Fikriye Ankara'ya gelmek istiyor dedikleri zaman ya çok iyi olur deyip hiç üzerinde durmamıştı. Öyle olmasaydı Fikriye'nin oraya gidebilmesi için kesin bir yol göstermez miydi? Nimet Hanım ile Handan bu bakımdan biraz huzursuz olmuşlardı. Kaldı ki bu yolculuğun sayısız sakıncaları vardı. Vapur torpillenebilirdi. Ya Ereğli'den Ankara'ya nasıl gidilecekti? Bu düpedüz bir maceraydı. Ama yapılacak hiçbir şey yoktu. Fikriye günden güne sararıp soluyor ve sık sık öksürüyordu. Macit Bey eve bir doktor çağırtıp Fikriye'yi muayene ettirdi. Doktora göre telaş edecek bir durum yoktu. Fikriye hafif bir bronşit geçiriyordu. Doktor böyle deyince hepsi rahat etti. 1920 Kasım'ının ilk haftasında Fikriye, Nimet Hanım ve Handan'ın gözyaşları arasında konaktan ayrıldı. Macit Bey ile birlikte bir arabaya binerek Galata rıhtımına ulaştılar. Fikriye gözlerinden boşalan yaşları başörtüsüyle gizlemeye çalışıyordu. Yeni bir dönem başlıyordu yaşamında. Bu yol onu mutluluğa mı götürecekti yoksa felakete mi? Herhalde İstanbul'da tek başına kalmaktan daha büyük felaket olamaz diye düşündü. Soğuk ve rüzgarlı bir sonbahar günüydü. Sicim gibi de bir yağmur yağıyordu. Fikriye güvertede daha fazla kalamadı. Başörtüsü ve mantosu sırılsıklam olmuştu. Kameraya geçti. Orada ufak çocuklarıyla üç kadın daha vardı. Fikriye'ye tek başına nereye gittiğini sordular. Ereğli de dayısının yanına gittiğini söyledi. Bir süre sonra kadınlar da Ankara'ya kaçtıklarını anlattılar. Kocaları daha önce milli mücadeleye katılmak için oraya gitmişlerdi. Onlar da İstanbul'da her şeylerini bırakarak Ankara'ya kaçıyorlardı. Bütün perişanlıklarına karşın karamsar değildiler. Düşmanın Anadolu içlerine kadar giremeyeceğine ve özgür yaşayacaklarına inanıyorlardı. Öğleyin sepetlerini açıp içlerinden börek, kuru köfte, peynir ekmek çıkardılar. Fikriye onları rahatsız etmemek için kameradan çıkacak oldu, ısrarla kendisini içeri alıp yemeklerine ortak ettiler. Oysa Fikriye'nin hiç iştahı yoktu. Lokmalar boğazına diziliyordu. Zayıflamıştı da, rengi bembeyazdı. Ayakta durduğu zaman bile yoruluyordu. Kaç gecedir gözüne uyku da girmemişti. Neydi bu çektiği çile? Vapur akşam saatlerinde Ereğli Limanı'na girdi. Bütün yolcular torbalarını, sepetlerini, bavullarını hazırlamış güvertede bekleşiyorlardı. Yağmur dinmiş ama rüzgar hiç kesilmemişti. Kentte ışıklar ve rıhtımda fenerler yanıyordu. Kamara arkadaşları Fikriye'ye, ''Dayın şimdi seni rıhtımda bekliyordur. Ya biz ne yapacağız, nereye gideceğiz bu saatte?'' diye soruyorlardı. Fikriye hayır dedi, dayım burada değil. Ben de Ankara'ya gideceğim. Nişanlım var orada, onu görmeye gidiyorum. Zavallı orada yalnız, kim bakar ona? Hiç kimseden de bir şey istemez, çok gururludur. Yalnız ben anlarım onun dertlerini. Çok özverili kadınsın, aşk olsun sana. Tanrı yardımcın olsun, inşallah kazasız belasız nişanlına kavuşursun. Aklımız sende kalacak. Yolcular sandallarla rıhtıma çıktılar. Fikriye kaymakamlık binasının nerede olduğunu sordu. Gösterdiler. Bu saatte kaymakam bey makamında olmaz ama evi de orasıdır. İstanbul'dan geldiğini söylersen seni kabul eder, dediler. Gerçekten de öyle oldu. Kaymakam Naci Bey çok efendi bir adamdı. Fikriye'yi güler yüzle karşılayıp içeri aldı. Buyurunuz kızım, dedi, hoş geldiniz. Nedir derdiniz? Size nasıl yardım edebilirim? Efendim, ben Ankara'ya gitmek için yola çıktım. Biliyorsunuz karayoluyla Ankara'ya gitmek imkansız. Bin türlü denetim var. İşgal kuvvetleri kuş uçurtmuyorlar. Bana da Ereğli yolunu önerdiler. Peki Ankara'ya kime gidiyorsunuz? Tanıdıklarınız var mı orada? Var efendim. Mustafa Kemal Paşa'yı görmeye gidiyorum. Ne diyorsunuz? Mustafa Kemal Paşa'yı tanır mısınız? Evet efendim. Kemal Paşa amcamın üvey oğlu olur. Ne mutlu size. Öyle bir yakınınız var. Peki Paşa Hazretleri'nin gidişinizden haberi var mı? Hem var hem yok. Ben kendisine haber ilettim ama ne zaman hangi yola geleceğimi bilmiyor. Öyleyse hemen Paşa Hazretleri'ne şifreli bir telgraf çekerek burada olduğunuzu bildireyim, emirlerini bekleyelim. Lütfedersiniz efendim. Kaymakam Naci Bey Fikriye ile bir süre daha konuştuktan sonra telgrafın başına geçerek Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne şu telgrafı çekti. Fikriye hanımefendi bugün İstanbul'dan gelmiştir. Biraderi Enver Bey Ankara'ya gittiğinden ve hemşiresi Jülide Hanım da vefat ettiğinden yalnız kalmış ve bu halde artık İstanbul'da oturması imkansız olduğundan oraya ne suretle ve hangi yolla gelmesi uygun görürseniz öyle yapılacaktır. Emrinizi beklediğimi bildiririm. Fikriye o geceyi Kaymakam Bey'in evinde geçirdi. Kaymakamın eşi de kendisine büyük konukseverlik gösterdi. Fikriye'yi tanıdıklarına ve evlerinde konuk olmasına çok sevindiler. Ertesi gün Ankara'dan hiç ses çıkmadı. Fikriye sabırsızlıktan deli oluyordu. Her fırsatta kaymakamın bürosuna inip Kemal Paşa'dan haber gelip gelmediğini soruyordu. Maalesef kızım, henüz yanıt alamadık. Ama merak etme, belki de Paşa Hazretleri Ankara dışına çıkmıştır. Bugün olmazsa yarın mutlaka bir haber gelir. Seni burada bırakacak değiller ya. Gerçekten de ertesi gün Kaymakam Bey elinde Ankara'dan gelen telgrafla evine çıktı. Telgraf İçişleri Bakanı Doktor Adnan'dan geliyordu ve Büyük Millet Meclisi Başkanlığı özel kaleminden çekilmişti. Altında başyaver Salih Bozoğ'un da adı yazılıydı. Kaymakama çekilen bu telgrafta şöyle deniyordu. Fikriye Hanım'ın yanına güvenilir bir polis vererek kendisini Kastamonu'ya gönderin. Gerekli masraflar karşılanacaktır. Eski İzmit Fabrikası Müdürü Mithat Bey de bu yolculuk sırasında kendisine eşlik edecektir. Fikriye Hanım onunla birlikte Ankara'ya gelecektir. Fikriye göklere uçtu sevinçten. Demek ki paşa kendisini Ankara'da bekliyordu. Şimdiye kadar hiç bu kadar kesin bir haber alamamıştı. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Kaymakamın eşiyle kucaklaştılar. O da gözyaşlarını tutamamıştı. Gözün aydın kızım, dedi. Artık selamete kavuşuyorsunuz. İnşallah bir daha Kemal Paşa'dan hiç ayrılmazsınız. Fikriye ne söyleyeceğini bilemiyordu. Kaymakam Naci Bey 5 dakika sonra elinde yeni bir telgrafla salona girdi. Kızım ne mutlu size. Size başyaver Salih Bey'den de ayrı bir telgraf var. Bu da benim aracılığımla doğrudan size yazılmış. Buyurun. Fikriye heyecanla telgrafı kaptı Kaymakam Bey'in elinden. Onda da şunlar yazıyordu. Ereğli'ye gelişinizi haber aldık. Şimdi hemen yanınıza güvenilir bir polis memuru alarak Ankara'ya hareket etmenizi istiyoruz. Arkadaşımız Mithat Bey ile birlikte Ankara'ya gelmeniz için kaymakamlığa yazı yolladık. Paraya ihtiyacınız varsa bunu kaymakamlıktan sağlayabilirsiniz. Paşa Hazretleri hareketinizin derhal buraya bildirilmesini istiyor. Buna göre gereğini yapmanız uygun olur. Fikriye deliye döndü. Çocukluğundan beri en mutlu gününü yaşıyordu. Çektiği bütün acıları bir anda unutuverdi. Demek ki birkaç gün sonra sevdiği adama kavuşacaktı. Kim onun kadar mutlu olabilirdi? Yüreği güm güm atıyor, ağzı kuruyordu. Kaymakam beyefendi dedi, ne olur hemen Mithat Bey'i aratıp bulun. Demek ki o beni Ankara'ya götürecek. Siz onu hemen bulabilirsiniz, buna inanıyorum. Elbette kızım, Ereğli avuç içi kadar yer. 5 dakika sonra onu bulup buraya getiririz. Gerçekten de öyle oldu. Polisler Mithat Bey'i bulup getirdiler. Ankara'dan gelen telgraflar kendisine gösterildi. İşte Fikriye de şimdi karşısındaydı. Selanik'ten tanışıyorlardı. Kucaklaşıp öpüştüler. Ankara'ya nasıl gidilecekti? Ereğli'den Ankara'ya yol yoktu. Tek çare Ereğli'den gemiyle İnebolu'ya, oradan da Kastamonu ve Çankırı yoluyla Ankara'ya ulaşmaktı. Ereğli ile İnebolu'nun arası 200 kilometre kadardı. Oraya gemi işliyordu. Hemen rıhtıma bir polis gönderildi. Ne talih limanda Kırım adlı bir gemi akşamüstü İnebolu'ya gitmek için yolcu alıyordu. Hemen biletler alındı. Fikriye Hanım'la Mithat Bey son dakikada gemiye bindiler. Naci Bey ile eşi de Fikriye'yi yolcu etmek için rıhtıma gelmişlerdi. Yine öpüşmeler, kucaklaşmalar, uzaktan el sallamalar. Kaymakam Naci Bey hemen bürosuna dönerek Kemal Paşa'ya şu telgrafı çekti. Mithat Bey Fikriye Hanımefendi ile birlikte bu gece Alaturka saat 5.30'da Kırım adlı gemiyle İnebolu'ya hareket etmiş ve İnebolu Kaymakamlığı'na da telgrafla bilgi verilmiştir efendim. Gemi ertesi gün İnebolu'ya ulaştı. Yine soğuk ve rüzgarlı bir havada Fikriye Hanım'la Mithat Bey rıhtıma çıktılar. Oradan bir araba bulup Kastamonu'ya gitmeleri gerekiyordu. Bu konuda güçlük çekmediler. Zaten son zamanlarda o yolla Ankara'ya gitmek isteyen çok yolcu olduğu için İnebolulular bunu bir düzene sokmuşlardı. Yollar düzgün değildi. Dağları aşmak gerekiyordu. Ama yol üzerinde konaklayacak temiz hanlar vardı. İyi çorba ve yemek çıkartıyorlardı. Yine de 70-80 kilometrelik bir yolu aşmak kötü havalarda hiç de kolay olmuyordu. Yolcularımız ertesi gün Kastamonu'ya vardılar. Mithat Bey'in ilk işi vali aracılığıyla Kemal Paşa'ya bir telgraf çekmek oldu. Kastamonu ile Çankırı arasındaki yol da çok bozuktu. Hem de çok dönemeçliydi. O yolun uzunluğu da 120 kilometrenin üzerindeydi. Dura kalka o yolu da aştılar. Artık Fikriye yorgunluktan harap olmuştu. Ama Ankara'ya bir an önce kavuşmanın heyecanıyla içi içine sığmıyor, mutlu görünüyordu. Yolcular o geceyi de Çankırı'da geçirdiler. Ankara'ya artık 150 kilometrelik bir yol kalmıştı. O yolda Kalecik yakınlarına kadar çok virajlı ve bozuktu. Anadolu'nun bütün yoksulluğunu ve perişanlığını göre göre köylülerin ve yolcuların dertlerini dinleye dinleye sonunda soğuk ama güneşli bir Kasım gününde Ankara'ya vardılar. Orada gidecekleri yeri biliyorlardı. Ankara Tren İstasyonu'nda direksiyon binası. Mustafa Kemal Paşa 1919 sonlarında Ankara'ya geldiği zaman ilk başlarda Keçiören yolu üzerindeki ziraat mektebinde kalmış, yazında Ankara Garı'ndaki direksiyon binasına taşınmıştı. Orası hem Paşa'nın çalışma bürosu hem de eviydi. Orada yatıp kalkıyor, kendisine Sivas'tan beri yanında olan Bekir Çavuş bakıyordu. Evde hiç kadın yoktu. Paşa'nın arkadaşları kendisine bir kadın bakıcı bulunmasından söz ettilerse de o buna pek yanaşmamıştı. Bir süre sonra Evren Ozsade Mithat Bey Kemal Paşa'ya Fikriye Hanım'ı anımsattı. Çünkü Fikriye'nin Mustafa Kemal'e büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu biliyordu. Paşam dedi, Fikriye'yi buraya getirtirseniz o size çok iyi bakar. Evinizi derleyip toplar, düzene sokar, yemeğinizi hazırlar. Hem de kendisi çok mutlu olur. Mustafa Kemal'e bu öneri çok tatlı geldi. Fikriye'nin kendisini nasıl bir aşkla sevdiğini çok iyi biliyordu. Sık sık birlikte olmuşlar, aralarında duygusal bir bağ kurulmuştu. Fikriye bu bağ geliştirmeye büyük özen gösteriyordu. Mustafa Kemal de çok hoşlanmıştı Fikriye'den. Kız onun için kul köle oluyor ve onun bütün sorunlarını paylaşıyordu. Bir bakıma o eğitmişti Fikriye'yi. O da bütün genç kızlık heyecanıyla kendisini sevmiş ve kendini ilk kez onun kollarına bırakmıştı. Bu Mustafa Kemal gibi duygusal bir adam için hiç unutulacak bir olay değildi. Ne var ki Mustafa Kemal, Fikriye'nin bu aşırı sevgisinden ve bağlılığından zaman zaman bunalıyor ve özgürlüğünü hiç yitirmek istemiyordu. Annesinin ve Makbule'nin Fikriye'yi sevmemeleri de belki bu ilişkinin daha fazla gelişmesini önlemişti. Ama şimdi Ankara'da ne Zübeyde Hanım vardı ne de Makbule. Kaldı ki Mustafa Kemal biraz kadınsız kalmanın sıkıntısını da yaşıyordu. Sofya'da ve İstanbul'da geçen o çok canlı, kadınlı ve eğlenceli günlerden sonra içine bazen bir gariplik çöküyor ve Fikriye'nin özlemini duyuyordu. Böyle bir yalnızlık duygusu içinde "Çağırın Fikriye'yi gelsin, çok iyi olur," diyiverdi. Önce Ereğli'den sonra da İnebolu ve Kastamonu'dan aldığı telgraflar Mustafa Kemal'i heyecanlandırdı. Fikriye ile birlikte geçirecekleri günlerin düşüyle planlar kurmaya başladı. Birlikte yaşayacaklardı ama yine de Fikriye'ye ayrı bir yatak odası gerekiyordu. Onun bir dolabı, bir tuvalet masası da olacaktı. Nihayet eve bir kadın eli değecekti. Her şey Fikriye'nin zevkine göre düzenlenecekti. Fikriye ile Mithat Bey bir akşam üzeri Ankara'ya vardılar. Yollar kağnı ve at arabalarıyla doluydu. İstasyonun önündeki alana da heybeli köylüler ve yoksul kadınlar birikmişti. Direksiyon binasının kapısında bir nöbetçiden başka hiç kimse yoktu. Mithat Bey, Kemal Paşa'yı göreceğiz deyince nöbetçi hiç soru sorma gereği duymadan kapıyı açtı. Ve Fikriye Hanım'la Mithat Bey'i içeri aldı. Birinci kata çıktılar. Paşa bürosunda masa başında çalışıyor, Salih Bozok da notlar alıyordu. Bekir Çavuş, "Paşam konuklarınız geldi," dedi. "Bir beyle bir hanım, içeri aldım." Mustafa Kemal anlamıştı gelenlerin kim olduğunu. Hemen yerinden fırlayarak giriş katındaki salona indi. Gözlerinde yine ışıklar parlıyordu. Heyecanla Fikriye'yi kucakladı. "Çok merak ediyordum seni çocuğum," dedi. "Nasıl aştın bu yolları? Sonunda sağ salim gelebildin ya." "Sağ olsun Mithat Bey beni hiç yalnız bırakmadı paşam. Nihayet size kavuştum. Artık ölsem de gam yemem. Hala gözlerime inanamıyorum. Siz karşımdasınız. Çok şükür, çok şükür Allah'a. Mutluluğumu size anlatmama imkan yok. Paşam, biricik paşam benim." Mithat Bey ne yapacağını şaşırmış onları seyrediyordu. Sonunda Mustafa Kemal Mithat Bey'i de kucaklayarak "Sağ ol Mithat," dedi. "Seni çok yordum ama başka çare yoktu. Bu görevi başka hiç kimseye veremezdim." "Ya Salih Bey'e?" "Tabii tabii ona elbette güvenim sonsuzdur. Ama o burada bana çok lazım, şuradan şuraya gönderemem." Salih Bozoğ'un da ağzı kulaklarına varmış, keyifli keyifli gülüyordu. "Ey çocuklar, Ankara'ya hoş geldiniz. Bekir Çavuş önce size bir yorgunluk kahvesi pişirsin. Siz kahvelerinizi içerken o da rakılarımızı hazırlar. Çok yorgun değilsiniz değil mi?" Fikriye, "Hayır paşam ben hiç yorgun değilim," dedi. "Sizi gördüm bütün yorgunluğum geçti." Mithat Bey ise, "Vallahi paşam," dedi, "ben yorgunluktan ölüyorum. Müsaade ederseniz ben bu akşam rakıya kalmayayım. Gidip biraz dinleneyim." "Hay hay Mithat, ısrar etmiyorum. Sen git biraz dinlen. Yarın inşallah birlikte oluruz." Kahveler içirdikten sonra Mithat Bey yolcu edildi. Salih Bey de, "Paşam izin verirseniz ben de artık kaçayım," dedi. Fikriye ile paşası sonunda yalnız kalabildiler. Ertesi sabah Fikriye'nin ilk işi Mustafa Kemal'in kahvaltısını hazırlamak oldu. Demli bir çay yaptı. Bekir Çavuş'u gönderip peynir ve zeytin aldırdı. Mutfak dolabında bir teneke bal vardı, bir kaseye bal koydu. Çay hazır olunca gidip paşasını uyandırdı. Saat 9'a geliyordu. Mustafa Kemal çok hoşlandı bu sabah kahvaltısından. İlk kez eve bir kadın eli değiyordu. Fikriye çiçek gibi bir sofra hazırlamıştı. Ne kadar özlemişti Mustafa Kemal böyle bir sabah kahvaltısını. Bu kahvaltı zevkini çoktan unutmuştu. O gün neler yapılacağını konuştular. Mustafa Kemal'in erkenden meclise gidip çalışması gerekiyordu. Çok keyifli bir havada direksiyon binasından ayrıldı. Fikriye eve biraz çekidüzen vermek istiyordu. Evde çok şey eksikti. Karaoğlan çarşısına gidip bir şeyler alacaktı. Bekir Çavuş onun yanına bir emir eri verdi. Birlikte çarşıya gittiler. Toz bezi, süpürge, sabun, Arap sabunu, çivit gibi temizlik malzemeleriyle birlikte pirinç, patates, kuru soğan, bulgur, sade yağ, koyun eti, meyve gibi erzakla eve döndüler. Fikriye önce kolları sıvayıp evi baştan aşağı temizledi, yerleri süpürdü. Tahtaları ve camları sildi, toz aldı. Her taraf gıcır gıcır oldu. Sonra da mutfağa girdi. Akşam için bir şeyler hazırlamaya başladı. Bir yandan da ocağı yaktı. Ütüye korları koydu. Sevgili erkeğinin nesi var nesi yoksa ütüledi, çamaşırları dolaba yerleştirdi. Kaç günlük yolda bütün çamaşırları kirlenmişti. Onları yıkadı, arka balkona astı. Bir de baktı ki saat 6 olmuş. Artık yavaş yavaş sofra hazırlamanın zamanı gelmişti. Bekir Çavuş da ona bir yandan yardım ediyordu. Ama bütün bu birikmiş işlerle baş edilecek gibi değildi. Akşama paşasına söyleyecekti. Eve bir köylü kadın bulmak gerekiyordu. Yorgunluktan harap olmuştu ama bunu hiç belli etmemesi, paşasını güler yüzle karşılaması şarttı. Zaten o kadar keyifliydi ki elbette erkeğini mutluluk içinde karşılayacaktı. Mustafa Kemal akşam 7'ye doğru eve geldi. Yanında yaveri ve arkadaşları da vardı ama onları içeri almadı. Bu akşam ben biraz yorgunum, dinleneceğim. Siz de erken erken evlerinize gidebilirsiniz dedi. Fikriye kendisini kapıda karşıladı. İçeri girer girmez kucaklaştılar. Sonra oturma odasına geçtiler. Fikriye zaten paşasının tepsisini hazırlamıştı. Hemen alıp geldi. Anlatın paşam dedi. Dün akşam pek konuşamadık. Bu akşam yalnız sizi dinleyeceğim. Uygun gördüğünüz her şeyi bana anlatın. Neler oldu, neler oluyor? Hepsini sizden dinlemekten zevk alacağım. Fikriyeciğim, Samsun'a çıktıktan sonra geçen olayları önce abinden dinlemişsindir. Sonra da çevrende olanlar bunu sana anlatmışlardır. Yani ordudan ayrılmamı, Erzurum ve Sivas kongrelerini nasıl topladığımı duymuşsundur. Şimdi sana ondan sonraki olayların bir tablosunu çizeyim. 4. kaset, 1. yüzün sonu.